Dolmuşlardaki kısa mesafe tarifesine indi bindi diyoruz. Ama önce inip sonra binmiyoruz. Sen şimdi bunu düşün ama ne yesem diye düşünme. Burger King'de yepyeni enfes eti, barbekü sosu, cheddar peyniri ve cazip fiyatıyla herkesin favlayacağı fav burgeri ye gitsin. Hadi afiyetle.
Efendim, Bir Nevi Biyografi'nin yeni bir bölümünden herkese selamlar. Bu bölümde konumuz Türkiye'nin demokrasi arayışında olduğu yıllar. Tabii Türkiye'de demokrasinin hiçbir dönemde tam anlamıyla tesis edildiğini elbette söyleyemeyiz. Meşrutiyetle birlikte atılan demokratikleşme adımı günümüze kadar her dönemde verilen bir takım mücadelelere konu oldu. Kimi dönemlerde oldukça özgürlükçü ve demokratik olan anayasaya sahip olsak da tırnak içinde bu anayasa Türkiye'ye bol gelir denilerek daraltıldı. Bu bölümde Türkiye'nin 100 yıllık tarihine yayılan demokrasi arayışının sadece belirli bir dönemine bakacağız. Öncesinde birkaç kısa ömürlü parti girişimlerini saymazsak, gerçek anlamda ilk muhalefet partisi olan Demokrat Parti'nin 1947'de sunduğu rapor konumuzun başlığını alıyor. Hürriyet Misakı, diğer ifadeyle Hürriyet Antlaşması. Ülkemizde demokrasiye geçiş, pratikte çok partili düzene geçilmesiyle özdeşleştiriliyor. Cumhuriyetin ilanından sonra uzunca bir süre tek parti iktidarıyla yönetilen Türkiye, tam anlamıyla 1946'da çok partili düzene geçti. Tam anlamıyla diyorum çünkü 1946'ya kadar olan çeyrek yüzyıllık dönemde birkaç defa yeni parti kurma denemeleri olmuştu. Bunlardan ilki önde gelen bazı asker ve siviller tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Cumhuriyetin henüz çok taze olduğu dönemde, Kasım 1924'te kuruldu. Genel başkanlığında Kurtuluş Savaşı'nı başlatan komutanlardan Kazım Karabekir bulunuyor. Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele ve Adnan Adıvar gibi önde gelen isimlerse partinin kurucuları. Fakat bu yapı uzun soluklu olmuyor. Kuruluşunu takip eden yıl 1925'te gerçekleşen Şeyh Said isyanı üzerine çıkarılan kanunla kapatılacak. Takriri Sükun Kanunu. İstiklal mahkemeleri önce partinin doğu illerindeki faaliyetlerini durduruyor. Haziran ayına gelindiğinde ise parti tümüyle kapatılacak. Böylece ilk muhalefet partisi olma girişimi henüz bir yılını doldurmadan tarih oluyor. Sözünü ettiğimiz parti kurucuları daha sonra İzmir suikastiyle ilintili oldukları gerekçesiyle yargılanacaklar. İzmir suikasti biliyorsunuz 1926'da Mustafa Kemal'e yönelik yapılması planlanan bir eylemdi. Neyse ki hayata geçirilmeden tarihe karıştı. 1930 yılına gelindiğinde Mustafa Kemal'in teşvikiyle yeni bir parti denemesi daha yapılıyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Kurucusu Mustafa Kemal'in en yakınlarından olan Fethi Okyar. Muhalefet demokrasinin olmazsa olmazı. Rejimi denetleyecek başat aktör. Nitekim serbest fırka oldukça ilgi görüyor. Diğer yandan mecliste muhalefet partisine sıcak bakmayan tek parti oligarşisinin adamları da mevcut. En nihayetinde dönemin gerginleşen siyasi atmosferinde Fethi Okyar, Atatürk'le olan hukukuna halel gelmemesi için 17 Kasım 1930'da partisini feshettiğini açıklıyor. Evet, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın da feshedilmesiyle henüz emekleme aşamasına bile geçemeyen iki partinin tabiri caizse erken bebeklik dönemindeki ölümleri bu şekilde gerçekleşiyor. Batı Avrupa'da da tek parti rejimlerinin 2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte son bulduğunu görüyoruz. İspanya ve Portekiz gibi istisnalar mevcut tabii. Öte yandan Sovyetler Birliği ile ilişkilerin bozulması ve Türkiye'nin batıdan yana aldığı pozisyon Türkiye'yi batılı demokrasilerin safını tercih etme durumuna getirdi. Dolayısıyla da tek parti yönetimine son vermek zorunlu hale geldi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 1 Kasım 1945'te yaptığı TBMM konuşmasında rejimin tek eksiğinin iktidarı denetleyecek bir partinin yokluğu olduğunu söyleyerek yeni parti girişimlerinin yolunu açmış oldu. Aynı dönemde Türkiye'nin iç politikasında egemen sınıflar arası görüş ayrılıkları da su yüzüne çıkmıştı. Tüm bu iç ve dış faktörler yeni bir partinin kuruluş sürecine ortam hazırladı. Dönemin atmosferine baktığımızda Türkiye 2. Dünya Savaşı'na doğrudan katılmamış olsa da mevcut ekonomik düzen geniş emekçi kitleleri yoksullaştırmıştı. Diğer yandan siyasi baskı artmış, grev yapma, sendika kurma, basın özgürlüğü gibi temel haklar yasaklanmıştı. Bunların üstüne varlık vergisi, milli koruma kanunu gibi uygulamalar Türk-Müslüman ticaret burjuvazisine servet aktarımı sağlarken, savaş esnasında yürürlüğe giren toprak mahsulleri vergisi de yoksul köylünün yükünü iyice artırmıştı. Bunlara ek olarak muhalefet hareketlerinin kıpırdanmasını sağlayan ve egemenler arasındaki bölünmeyi hızlandıran bir diğer faktör de mecliste görüşülmekte olan çiftçiyi topraklandırma kanunuydu. Yoksul köylülerin bir kısmına sınırlı da olsa toprak dağıtımını öngören bu kanun, kimi çevrelere göre Nazilerin kan ve toprak yasalarından etkilenmiş ve yoksul köylüyü yerinde tutup şehirde güçlü bir işçi sınıfının oluşumunu engellemeyi amaçlıyordu. Çiftçiyi topraklandırma kanunu CHP içerisindeki bazı toprak sahibi kesimin de tepkisini alıyor o dönem. Normal tabii. Emrah Safa Gürkan'ın YouTube'daki yayınlarını izliyorum fırsat buldukça. Bir yayınında şunu söylemişti. Tam olarak hatırlamasam da bağlamından kopmadan aktarayım. Eşitlikten, demokrasiden bahsederken eşitliği, özgürlüğü paylaşmak çok kolay. Çünkü sizden bir şey gitmediği sürece bir takım hakları paylaşmakta zorlanmazsınız. Ama gel gelelim size ait olan bir şeyin paylaşımı söz konusu olduğunda işte o zaman demokrasi, sosyalizm, eşitlikçilik falan oldukça zora giriyor demişti. O dönemki toprak sahiplerinin siyasi tepkisi bize biraz da bunu gösteriyor aslında. Bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde CHP'nin kıdemli milletvekilleri Celal Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koraltan ve Adnan Menderes bir önerge vererek demokratikleşme konusunda genel görüşme açılmasını istiyorlar. 7 Haziran 1945'te verilen söz konusu önerge siyasi tarihimizde dörtlü takrir olarak biliniyor. Dörtlü takrir ismini önergeyi verenlerin 4 kişi olmasından alıyor. İçeriğinde özetle meclis denetiminin güçlenmesi, yurttaşların hak ve özgürlüklerinin anayasal güvenceye kavuşturulması ve parti çalışmalarının bu esaslara uygun olarak yeniden düzenlenmesi talepleri yer alıyor. 12 Haziran 1945'te Toprak Reformu Yasası'nın görüşülmesinden bir gün sonra CHP milletvekillerinin bu önergesi görüşmeye açılıyor. Sonrasındaysa CHP'nin zaten hali hazırda demokratik hayata geçiş halinde olduğu gerekçesiyle reddediliyor. Yaşanan tartışmalar sonrasında dönemin muhalif eğilimli Vatan ve Tan gazetelerinde yazılar yazmaya başlayan Adnan Menderes ve Fuat Köprülü CHP'den ihraç edilecek. Süreç buna itiraz eden Refik Koraltan'ın da partiden ihraç edilmesiyle devam ederken Celal Bayar ise hem milletvekilliğinden hem de partiden istifa ediyor. 1950 yılında iktidarı alıp 10 yıl boyunca ülkeyi yönetecek olan partinin temelleri bu gelişmelerden sonra atılacak. Evet, 7 Ocak 1946 yılına gelindiğinde dörtlü takririn imzacıları öncülüğünde Demokrat Parti kuruluyor. Genel Başkan Celal Bayar. Parti kurucuları tanınmış isimler olmanın yanı sıra deneyimli siyasetçilerdi. Celal Bayar Atatürk'ün son başkan vekiliydi. Koraltan ilk meclisten, Adnan Menderes 1930'dan beri CHP milletvekili, Fuat Köprülü ise kendi alanında otorite sayılan bir bilim insanıydı. Demokrat Parti önceki örnekler gibi kısa ömürlü bir muhalefet partisi olmayacak. Kurucuların kimlikleri ve temkinli tutumları yeni partiye duyulan ilgi ve güveni artırdığı gibi partinin seçimlere kadar olan süreyi kazasız atlatmasına da yardımcı oldu. Takip eden günlerde CHP kanadından bazı hamleler gelmeye başlamıştı. Ekim 1947'de yapılması gereken seçimler Temmuz 1946'ya alındı. İlk kez sandıklar kurulacak, seçmen tercihini yapacaktı. Neticede seçimin meşruiyeti üzerinde tartışma yaratacak haklı bir durum da hasıl oldu. Açık oy gizli tasnif, yani gizli sayım. Elbette bu usul seçimin şeffaflığına olan inancı zayıflatan bir durumdu. Zaten sonrasında da uzunca bir süre tartışıldı. Ülke düzeyindeki örgütlenmesini henüz tamamlamadan bir baskın seçime maruz kalan Demokrat Parti, çoğunluk sistemiyle yapılan bu seçimde 61 milletvekili çıkarmayı başarmıştı. Fakat az önce de belirttiğim üzere seçim sistemine ve sonuçlarına olan itiraz ve eleştiriler sürmeye devam ediyordu. Ortam böyleyken kuruluşunun tam birinci yılında 7 Ocak 1947'de Demokrat Parti'nin ilk olağan genel kurulu toplandı. Bu toplantı Cumhuriyet döneminde bir muhalefet partisinin yapmayı başarabildiği ilk büyük kongreydi. 7 ile 10 Ocak günleri arasında çalışmalarını sürdüren kongre, seçim hukuku, özgürlükler ve kamu yönetiminin tarafsızlığı gibi konularda hararetli tartışmalara ve coşkulu konuşmalara sahne oldu. Kongrenin son günü ana davalar komisyonu tarafından bu tartışmaların ışığında hazırlanan sonuç bildirgesi açıklandı. Siyasi tarihimizde hürriyet misakı, diğer ifadeyle özgürlük antlaşması olarak adlandırılan bu bildirge esas olarak 3 ana talebi kamuoyuyla paylaşıyordu. 1. Tek parti döneminden kalan, anayasa ve demokratik sistemle bağdaşmayan kanunlar değişmeli, mevzuatlar yenilenmelidir. 2. Parti başkanlığı ile cumhurbaşkanlığı aynı kişide toplanmamalı, ayrılmalıdır. 3. Seçim kanunu, seçimlerin dürüst ve güvenilir biçimde yapılmasını sağlamak amacıyla tek dereceli, gizli oy ve açık sayım esasına göre değişmelidir. Özetle hürriyet misakı, Türkiye'nin çok partili sistemle yeni tanıştığı dönemde demokrasinin askeri denilebilecek bazı ilke ve ihtiyaçlarının altını çiziyordu. Bu talepler büyük ölçüde 46 seçimlerinde karşılaşılan zorlukları aşmaya yönelikti. Ancak Demokrat Parti'nin bu şartlar gerçekleşmediği takdirde sine-i millete dönebileceğini söylemesi, yani siyasi temsil meşruiyetini yitirdiği düşünülen TBMM'den çekilerek siyasete halk içinde devam edeceğini ifade etmesi CHP içindeki fanatik çevrelerin tepkisiyle karşılaştı. Faşizan fikirleriyle bilinen Başbakan Recep Peker, Demokrat Parti'yi ihtilalci metotlarla çalışmakla suçlamıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Peker'in tutumuna karşı çıkarak Cumhurbaşkanı olarak kendisini iktidar ve muhalefet partilerine karşı eşit seviyede vazifeli gördüğünü söyledi. CHP içindeki diğer ılımlı ve deneyimli isimler de Peker'i eleştirmişlerdi. Neticede hürriyet misakında talep edilenler tümüyle gerçekleşemedi. Ancak İsmet Paşa'nın Peker'e karşı tutumu, idarenin muhalefete karşı daha tarafsız görünmesine yol açtı. Gezilerine muhalefet milletvekillerini de dahil etmeye başlayan İnönü, iktidar ve muhalefet arasında denge gözeteceğini söylediği tutumunu 12 Temmuz 1947'de bir beyanname ile kamuoyuna duyurdu. Asıl önemlisi, seçimlerden önce seçim yasası değişti. Açık oy gizli sayım garabeti kaldırılmıştı. 14 Mayıs 1950'de gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılan ilk seçimin sonunda 27 yıllık tek parti iktidarı sona erdi. 1947'de 60 milletvekiliyle yola çıkan ve hürriyet misakıyla kararlılığını ilan eden Demokrat Parti 3 yıl sonra %55 oyla iktidar oldu. Sonrasında neler mi oldu? Sonrası hepinizin malumu. Gücü ele geçirenin demokrasiden nasıl uzaklaştığını takip eden 10 yılda tarih bize gösteriyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir bölümde daha görüşmek üzere. Esen kalın.
Dolmuşlardaki kısa mesafe tarifesine indi bindi diyoruz ama önce inip sonra binmiyoruz. Sen şimdi bunu düşün ama ne yesem diye düşünme. Burger King'de yepyeni enfes eti, barbekü sosu, cheddar peyniri ve cazip fiyatıyla herkesin favlayacağı fav burgeri ye gitsin. Hadi afiyetle.